Ayrım 6, sayfa 117. Kohberg'in Ahlaki Gelişim Kuramı. Ahlak gelişimi konusunda oldukça kapsamlı araştırmalar yapmış olan Kohberg, Piaget'in zihin ve ahlak gelişimi alanında ortaya koyduğu dönemleri dikkate alarak ahlaki gelişimi incelemiştir. Piaget, ahlaki gelişim bir inşa süreci, Kohberg ise evrensel ahlaki ilkelerin keşif süreci olarak görmektedir. Ayrıca Piaget anlattığı hikayelerde eylem ve düşünce arasında bir ayrım gözetmeksizin Kohberg deneyin zihnindeki çatışmaları anlamaya yönelik hipotetik hikayeler anlatmaktadır. Bu amaçla çocukların ve yetişkinlerin ahlaki yapılarını ortaya koyacak ahlaki ikilemlerden yararlanmıştır. Kohberg ahlak gelişiminde daha çok adalet kavramı üzerinde durmuş ve ahlak gelişimini 3 düzeye ayırmıştır. Bu 3 ana düzeyde her düzeyde 2 dönem olmak üzere toplam 6 döneme ayrılmıştır. Aşağıda Kohberg tarafından oluşturulan ahlaki ikilemlerden birine yer verilmiştir. Ahlaki gelişim dönemleri açıklanırken bu ikilemlerden yararlanılacaktır. Oktay lise birincisi sınıf öğrencisidir. Annesiyle birlikte yaşamaktadır ve annesine yardım olsun diye bir gece işinde çalışmaktadır. Sınıfta derslerle ilgili bir öğrenci olmasına rağmen ders çalışmak için yeterli vakti olmadığından dersleri çok iyi değildir. Özellikle tarih dersinin olduğu gece çalıştığı için bu derste durumu pek iyi değildir. Eğer final sınavından zayıf alırsa o dersten kalacak ve gelecek sene çalıştığı işle ilgili problem çıkacaktır. Sınavın olduğu günün gecesi işe gitmemeyi planlamıştır. Ama aksilik olmuş. Patronu işçilerden biri hastalandığı için hemen işe gelmesini istemiştir. Patronu çok baskı kurunca gönülsüz olarak akşam saat 8'de işe gitmiş ve gece 2'ye kadar çalışmıştır. Eve geldiğinde ders çalışmaya gayret etmiş ama uyuyakalmıştır. Sabah saat 6.30'da annesi okula gitmesi için kaldırmıştır. Sınava girmiş ve testi boş bırakmaya karar vermiştir. Zihni karmakarışıktır. Tam o sırada sınıfın en çalışkan öğrencileri birinin kağıdın yakalanma ihtimali olmadan rahatlıkla göreceği pozisyonda olduğunu fark etmiştir. Birinci düzey, gelenek öncesi düzey. Birinci dönem, ceza itaat dönemi. Kural ve otoriteye körü körüne bağlılık doğru olarak kabul edilir. Cezadan ve maddi zarardan kaçınmak için kurallara uyulur. Bu davranışın iyi ya da kötü oluşu, o davranışı fiziksel sonuçlarına göre değerlendirilir. Ben merkezli bakış açısı söz konusudur. Bu dönemdeki birey, diğer insanlar istek ve ilgileriyle ilgilenmez. Otoritenin görüşünü kendi görüşünden ayıramaz. Bu dönemdeki çocuklar, yakalanma ve cezalandırma ihtimaline önem verirler. Bu dönemdeki çocuk, Oktay'ın kopya çekmesini haklı görür. Arkadaşının kağıdını rahatlıkla göreceği için yakalama ihtimali yoktur ifadesini sebep olarak gösterir. İkinci dönem, çıkara dayalı alışveriş. Bu dönemdeki bir çocuk için doğru, kendisinin ve çevresindekilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve somut değişime dayanan adil alışverişler yapmaktır. Göze göz, dişe diş anlayışı hakimdir. Kurallara ihtiyacı karşıladığı sürece uyulur. Bu dönemdeki birey, kendi ihtiyaç ve çıkarları doğrultusunda davranır ve diğer insanlardan çıkarları olduğunu göz önünde tutabilir. Her şey karşılıklıdır inancına sahiptir. Maddi eşitlik ilkesi bu dönemdeki adalet anlayışının temel göstergesidir. Benim için bir şey yap, ben de senin için bir şey yapayım anlayışı vardır ve temel güdü kişisel ihtiyaçların doyurulmasıdır. Bu dönemdeki çocuk Oktay'ın kopya çekmesini haklı bulur. Eğer kopya çekmezse dersten kalacaktır ve işini kaybedecektir. Burada sebep olarak bizi mutlu eden şey doğrudur anlayışı vardır. İkinci düzey, geleneksel düzey. Üçüncü dönem, kişiler arası uyum. İyi olmak, başkalarıyla ilgilenmek, dürüst ve güvenilir olmak ve kurallara uyma bu dönemin temel özellikleridir. İyi davranışları destekleyen kural ve otorite savunulur. Birey kendisinden beklenen roller doğrultusunda davranır. Kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarını kullanmaz. İyi çocuk olma eğilimi vardır. Kendisini karşısındakinin yerine koyarak iyi davranışlar görmeyi bekler. Başkalarına karşı düşünceli davranarak aynı şeyi diğer insanlardan bekler. Bu dönemde Oktay'ın kopya çekmesi olayına farklı yaklaşımlar olabilir. Biri ailesine yardım etmek için çalışmak zorunda, bu nedenle çalmakta haklı diyebilir. Karşı bir görüş olarak eğer bu iş duyulursa diğer insanlar onun hakkında kötü düşünür denilebilir. Burada yakalanma tehlikesi üzerinde odaklaşma vardır. KDV fişi almamak suretiyle vergi kaçırma durumu olsaydı 3. dönemdeki bir çocuk için bu durumu haklı görülebilirdi. Çünkü bunu herkes yapıyor şeklinde bir sebep bulunabilirdi. 4. dönem, kanun ve düzen dönemi. Bu dönemdeki birey toplum düzenini korumaya ve toplumun refahını düşünmeye kendisini hedef edinir. Çok özel durumlar hariç kanunlara riayet eder. Birey toplumdaki insanların davranışlarını düzenleyen geniş bir sosyal sistem olduğunu farkındadır. Sistemin işleyişini korumak, herkes aynı şeyi yaparsa kaygısı, benlik saygısı ve vicdani sorumluluğu bireyi doğru davranmaya yönelten nedenlerdir. Bu dönemdeki birey Oktay'ın kopya çekmemesini haklı bulmaz. Çünkü kopya çekmenin kurallara aykırı olduğunu savunur. Hiç kimse vergisini ödemese de vergi ödemeyi kanunlar emrettiği için ödeme yanlısıdır. Üçüncü düzey, gelenek ötesi, ilkelere dayalı düzey, beşinci dönem sosyal anlaşma. Bu dönemde toplumun üstünde bir bakış açısı vardır. Kanunun sosyal bir anlaşma olduğu ve çoğunun hakları bu yolla korunduğu için uyulur ve mevcut kanunların umumunun yararlı olması gerektiği savunulur. Kanunlara körü körüne uyulmaz. Bu dönemdeki insanlar hayat ve özgürlük kavramlarını çoğunun görüşüne ters düşmek pahasına da olsa korumak gerektiğini savunurlar. Kopya çekme konusunda kısa vadede karlı ama uzun vadede bireyin kendini küçük düşürmesine ve dürüstlük ilkesinin zedelenmesine yol açar görüşü hakimdir. 6. dönem evrensel ahlaki ilkeler. 5. dönem ile 6. dönem arasında fark, 5. dönemde sosyal sisteme, 6. dönemde mantığa ve evrenselliğe yer verilmesidir. Doğruluk, karşılıklılık ve eşitlik gibi evrensel ilkeler hakimdir. Kohberg'in 6. dönem hakkında araştırmaya dayanan verileri yoktur. Bu dönemdeki insanlar diğer insanlara karşı yüksek bir duygusallığa sahiptir. Ahlak kahramanlarının bulunduğu aşamadır. Kohberg 10 yaşlarına kadar çocukların 1 ila 2. dönemde olduğunu, 13 yaş civarında 3. döneme geçildiğini, 13-16 yaş arasında 3. dönem özelliklerinin tutarlı olarak kullanıldığını ve bunun yanı sıra 4. döneme de geçebileceğini belirtir. 16-20 yaşları arasında ise 3 ve 4 dönem tutarlılık kazanmakla ve 5. dönemin esas dönem olması bile yan dönem olarak kullanılmasının söz konusu olmaktadır. Hayes ikilemi. Kohberg ahlaki gelişim araştırırken bazı hikayeler kullanmış ve bireylerin bu hikayelerdeki ahlaki ikilemleri nasıl yargıladıklarını incelemiştir. Söze edilen hikayelerden biri de Hayes ikilemidir. Hayes, karısı kansere yakalanmıştır. Doktorlar bir eczacının yeni bulduğu ilacın karısını tedavi edebileceğini söylerler. Eczacı ilaç için çok aşırı bir fiyat istemektedir. Hayes bu parayı bulabilmiştir. Eczacıdan paranın yarısını daha sonra vermek şartıyla ilacı kendisine vermesini ister. Fakat eczacı bu teklifi reddeder. Çaresiz kalan Hayes ilacı çalmak için gece eczaneye gider. Hayes ilacı çalmakla haklı mıdır yoksa değil midir? Bir başka ikilemde ise şu olay anlatılmıştır. Bir yerde büyük bir yangın çıkmıştı. Aynı ayında bir başka yerde doğal bir afet olmuştur. İtfaiye erlerinden birinin evi afet bölgesindedir. İtfaiye eri görevi başına kalıp yangını mı söndürmeli yoksa gidip ailesini mi yardım etmelidir? Niçin? Kohberg'in kuramının başlıca nitelikleri ve eleştiren yönleri. Kohberg kuramının araştırmacılarla desteklenen başlıca nitelikleri şunlardır. Her bireyin ahlaki yargısı aynı sırada ve dönemlerde gelişir. Ahlaki gelişim tedrici ve devamlıdır. Bir döneme girildiğinde birey bu döneme ait yargılarda bulunur. Nadiren daha düşük dönemlere geriler. Eğitim en fazla bir sonraki ahlaki yargı dönemine geçilmesine yardımcı olur. Kohberg'in sorduğu sorulara verilecek tek ve kesin doğru bir cevaptan söz etmek mümkün değildir. Din ve sosyal ilişkiler etkilenen ahlaki kurallar içinde bulunan toplumun özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Kohberg'in çalışmaları genel olarak kabul görmesine rağmen bazı açılardan eleştirilmektedir. Kullandığı ölçme araçların kültürler arası geçerliliğin olmaması, ahlaki düşünce ile ahlaki davranış arasında uygun olmayan bağlantıların kurulması, dönemlerin çok kesin tanımlarla ayrıştırılamaması, ikilemlere verilen cevapların birden fazla döneme girebilmesi yöneltilen eleştirilerden bazılarıdır. Kohberg ahlaki davranıştan çok ahlaki yargı üzerine durmuştur. Bir kişi ahlaki yargı bakımından 4. dönemde ama davranış bakımından daha farklı bir dönemde olabilir. Ancak bu demek değildir ki ahlaki yargı ile davranış arasında hiçbir ilişki yoktur. Yapılan bazı araştırmalarda Kohberg'in tanımlarından ahlaki davranışın kestirebileceği ortaya çıkmıştır. Bölüm 3. Öğrenme psikolojisi. Öğrenme nedir? İnsanoğlunun doğuştan getirdiği içgüdüsel davranışlar yok denecek kadar azdır ve bu davranışlar çevre uyum sağlamada yetersizdir. Bu nedenle insanlar hayatları boyunca bir takım bilgiyi öğrenmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Hatta hayvanlar bile içgüdüsel olarak sahip olduğu özellikleri geliştirmek ve sınırlı da olsa yeni davranışlar öğrenmek zorunda kalabilmektedir. Örneğin bir civciv yerdeki yiyecek tanelerini gagalamayı doğuştan bilmektedir. Ancak başlangıçta acemice yaptığı gagalama hareketini zamanla mükemmel hale getirmektedir. İnsanların konuşması, çeşitli tutum ve alışkanlıkları kazanması, kısaca hayatın her aşaması öğrenme ile ilgilidir. Eğitim de insan hayatının aşamalarından biridir ve sağlıklı bir eğitimin yapılabilmesi, öğretmenlerin öğrenme hakkında yeterli bilgi sahibi olmalarına bağlıdır. Öğrenmenin tanımının nasıl yapılacağı öğrenmeye hangi açıdan bakıldığına göre değişir. Günümüzde öğrenmeyi açıklayan değişik kuramlar vardır. Bu kuramları davranışı ve bilişsel olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Öğrenme psikolojisini açıklayan iki temel yaklaşım. Birinci, davranışçı yaklaşım. 20. yüzyılın başından önce psikolojiyle ilgili veriler içe bakış biçimindeki kişisel gözlemlerden oluşuyordu. Burada söze edilen içe bakış, kişinin kendi algı ve duygularını dikkate inceleyip kaydetmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi içe bakış yöntemiyle elde edilen bir gözlemi yalnızca tek bir gözlemci bildirebilir. 20. yüzyılın başında Watson, içe bakışın yetersiz ve gereksiz bir yaklaşım olduğunu öne sürdü. Ona göre eğer psikoloji bir bilim olacaksa verilerin ölçülebilir ve gözlemlenebilir olması gerekirdi. Oysa içe bakış yönteminde kişinin algı ve duyguları sadece kendisinde gözlemlenebilir ve gözlemlerle ölçülemezdi. Bu temel anlayıştan hareketle doğan davranışçılık kısaca uyaran tepki UT psikolojisi olarak ifade edilebilir. Davranışçılar organizma içinde olup bitenleri dikkate almazlar. İkinci, bilişsel yaklaşım. Bu yaklaşıma göre birey edilgen bir uyaran alıcısı değildir. İnsan zihni çevreden gelen uyarıcıları etkin bir biçimde işler ve onları yeni biçimlere dönüştürür. Biliş, insanın bilgi edinmesini, plan yapmasını, problem çözmesini sağlayan algı, hafıza ve benzeri süreçleri açıklamak amacıyla kullanılan bir kavramdır. Bilişsel yaklaşımın amacı, zihinsel süreçlerin nasıl örgütlendiğini ve çalıştığını açıklamaktır. Bu yaklaşım bir anlamda davranışçılığın yetersizliğine bir tepki olarak doğmuştur ve insan davranışçılığının yalnızca UT bağı çerçevesinde açıklanamayacağı ileri sürülmüştür. Günümüzde özellikle karmaşık insan davranışlarını anlamada bilişsel yaklaşım önem kazanmıştır. Aşağıda verilen örnek iki yaklaşım daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktı. Uyaran, bu sayfada görülen yazılar, tepki okuma. Davranışçı yaklaşıma göre bu sayfadaki yazıların görülmesi ve okunması UT bağının ortaya çıkmasıdır. Ama uyaran ile okuma yaşantısı arasında birçok işlem gerçekleşmektedir. Sayfadan göze yansıyan ışınların girdisi, bu girdiler sonucu beyne bilgi aktaran sinirsel süreçlerin başlaması, ışık ışınlarının görsel imgeye dönüşmesi, imgelerin hafızada yer alan diğer imgelerle karşılaştırılması, okuma, hatırlama vesaire bu işlemler arasında sayılabilir. Davranışçı ve bilişsel yaklaşım arasındaki farklar. Davranışçı psikologlar yukarıda şekilde de görüldüğü gibi davranışa neden olan ve bu davranışı takip eden uyarıcıları gözleyerek öğrenmeyi açıklamaya çalışmışlardır. Davranışçılar için uyaran ve bu uyarana organizmanın verdiği tepki önemlidir. Uyaranla tepki arasında zihinde olup biten süreçler gözlenebilir olmadığı için davranışçılar bunlarla ilgilenmez. Bilişsel yaklaşımcılar ise uyarıcının birey tarafından algılanmasından itibaren bireyde meydana gelen içsel süreçler ve öğrenme etki eden bireysel özelliklerle ilgilenir. Bilişsel yaklaşım U ve T arasında olup biten içsel süreçleri vurgularlar. İki yaklaşım arasında temel farklardan bir diğeri öğrenmenin nasıl tanımlandığı ile ilgilidir. Davranışçılar öğrenmeyi davranış değişmesi olarak tanımlarken, bilişsel kuramcılar öğrenmeyi bireyin içsel kapasitesindeki değişimi olarak görür. İçsel kapasitedeki değişmeler davranışlarda değişmeye yol açmaktadır. Davranışçılar gözlenebilir davranış üzerine odaklaşırken, bilişsel yaklaşımcılar buna ilave olarak bireyin zihinsel yapılarında dikkate alırlar. Davranışçılar dikkat, imgelem, içgörü ve algı gibi süreçleri önemsemezler. Öğreneni dış çevreden etkilenen bir pasif varlık olarak görürler. Yukarıda belirtilen anlayışın bir sonucu olarak davranışçı kuramcıları davranışın öğrenildiğini belirtiler. Bilişsel yaklaşımlar ise bilginin öğrenildiğini ve bilgide meydana gelen değişmenin davranışa yansıdığını savunurlar. Davranışçı yaklaşıma göre dıştan verilen pekiştireçler öğrenmede önemlidir. Bilişsel yaklaşıma göre dıştan verilen pekiştireç organizmanın yaptığı davranışla ilgili geri bildirim sağlar. Ayrıca öğrenmede dışsal pekiştireçlerin yanı sıra başarılı olma gibi içsel pekiştireçler de önem taşır. Davranışçı kuramlar daha çok hayvanlar üzerinde ve basit davranışlar hakkında çalışmalar yaparak öğrenmenin kurallarını bulmaya çalışmışlardır. Bilişsel kuramcılar ise problem çözme ve kavram öğretimi gibi bilişsel ve karmaşık davranışlarla ilgilenmişlerdir. Davranışçılar öğrenmeyi açıklayan tüm değişkenlerin çevrede olduğunu belirtir. Bu nedenle öğrenmeyi anlayabilmek için çevrenin organizma üzerindeki etkisini incelenmesi gerekir. Bilişsel yaklaşımcılar ise öğrenmenin zihinsel bir süreç olduğunu belirtir. Öğrenmenin anlaşılabilmesi için düşünme, anlama, anlam verme, problem çözme gibi organizmanın içinde yer alan süreçlerin incelenmesi gerekir. Davranışı açıdan öğrenme, yaşantı sonucu gözlenebilen davranışlarda ortaya çıkan kalıcı değişiklik olarak tanımlanabilir. Burada verilen tanımın 4 boyutu vardır. 1. Öğrenmenin yaşantı sonucu olması. Bireyin çevresiyle kurduğu etkileşim sonucunda kalan izlere yaşantı denir. Bir bebek evde oynarken sobaya eliyle dokunur, acı hisseder ve elini hemen geri çeker. Bu yaşantı sonucunda bebek sobaya dokunmanın acı vereceğini öğrenmiş olur. Her bireyin çevresiyle kurduğu etkileşim farklı olduğu için öğrenme bireyseldir. Aynı öğrenme ortamında bulunan kişiler farklı yaşantılar geçirebildiği için aynı şeyleri öğrenmeyebilirler. Örneğin bir öğrenci integral konusunun anlatıldığı bir matematik dersinde dikkatini sıranın altındaki gazeteye yöneltirse farklı bir yaşantı geçirerek ve anlatılan konuyu öğrenemeyecektir. 2. Öğrenme sonucunda bir değişiklik olmalıdır. Öğrenmenin bir davranış değişikliğiyle sonuçlanması beklenir. İstanbul'un kaç yılında fethedildiğini bilmeyen bir çocuk bunu öğrendikten sonraki durumu arasında bir değişiklik vardır. 3. Öğrenme kalıcı iz bırakır. Söz konusu değişikliklerin öğrenme olabilmesi için kalıcı olması gerekmektedir. Yani davranışta görülen geçici değişiklikler öğrenme olarak nitelendirilemez. Ancak devamlı olan her davranış öğrenme öğrenme değildir. Kalp atışı, nefes alıp vermek gibi davranışta otomatik olarak yapıldıklarından öğrenmeye girmez. Ördek yavrularının annelerini izleme davranışı göstermeleri de içgüdüsel bir davranış olup öğrenme kapsamına girmemektedir. Yine yorgunluk, yetersiz güdülenme ve olgunlaşma sonucu görülen davranışlar değişiklikleri de öğrenme değildir. Örneğin liseye devam eden bir öğrenci olgunlaşma sonucu büyük bir bavulu kaldırabilir ama henüz okula gitmeyen küçük kardeşi bunu başaramaz. Buradaki fark öğrenme ile değil olgunlaşma ile dayalıdır. 4. Öğrenme gözlenebilen davranışlardaki değişikliklerdir. Davranışçı yaklaşıma göre sadece gözlenebilen davranışçılar öğrenmenin konusu olmalıdır. İçsel yapılar, içgörüler, süreçler, ihtiyaçlar dikkate alınmaz. Bilişsel açıdan öğrenme, bireylerin zihinsel yapılarında görülen değişmelerdir. Dikkat edilirse bu tanımda, bir önceki tanımda da olduğu gibi gözlenebilir olma, yaşantı sonucu olma ve benzeri gibi şartlar bulunmamaktadır. Burada önemli olan zihinde bir değişiklik olmasıdır. Bilişsel kuramcılar öğrenmenin içsel bir süreç olduğu ve doğrudan gözlenemeyeceği görüşünü taşırlar. Bu yaklaşımda hafıza, algı, hatırlama, yaratıcılık gibi içsel süreçler ön plandadır. Sözü geçen içsel süreçlerin dışa yansıması davranış değişiklikleridir. Bu konuda daha ilerideki kısımlarda geniş bilgi verilecektir. Öğrenme ile ilgili bazı kavramlar. İçgüdü. Doğuşta organizmada var olan karmaşık ve öğrenilmemiş, türe özgü olan kişiliğin gelişmesine rol oynayan temel ruhsal güçtür. Temel olarak insanlarda içgüdü yoktur. Ancak içgüdüsel davranış vardır. Bir davranışın içgüdüsel olabilmesi için 4 temel şart gerekir. İçgüdüsel davranış. 1. Doğuştan gelir. 2. Bir türün tüm üyelerinde vardır. 3. Başka türlerde bulunmaz. 4. Karmaşık bir görüntüsü vardır. Bu şartların biri yerine gelmediği takdirde söz edilen davranış içgüdü değildir. Beslenme, korunma, cinsellik gibi konulara ilişkin içgüdüsel bazı davranışlar mevcuttur. İçgüdüsel davranışların neler olduğu konusunda tartışmalar mevcuttur. Kuşların ve yaban arılarının yuvalarına uzaklaşsalar bile yuvalarına rahatlıkla geri dönebilmelerini içgüdüsel davranış olarak yorumlayanlar bulunduğu gibi manyetik dalgaların takip edilmesiyle açıklayanlar da bulunmaktadır. Bebeklerin emme davranışı, arıların bal yapması, ipek böceğinin koza örmesi, içgüdüsel davranışlara örnek verilebilir. Öğrenilmemiş olması bakımından içgüdü öğrenmenin dışında görülmektedir. Refleks. Refleks doğuştan getirilebilen veya potansiyel olarak var olan ama olgunlaşma ile ortaya çıkan belli bir uyarıcıya karşı organizmanın belli ve basit bir davranış gösterme eğilimidir. Genellikle hayat boyu sürüp giden basit uyaran tepki ilişkisini içerir. Göze gelen ışığın etkisiyle göz bebeğin daralması gibi. Refleks bir uyarıcıya karşı gösterilen oldukça hızlı ve tutarlı tepkiler olarak da tanımlanabilir. Bu tepki genellikle bilinçsiz ve kontrolsüz bir biçimde yapılır. Tepki uyarıcı var olduğunu müddetçe devam etmektedir. Ani bir gürültü neticesinde organizmanın irkilmesi ve sesin kesilmesiyle birlikte irkilmenin de sona ermesi gibi. Refleksler içgüdüye göre daha basit bir tabiata sahiptir. Refleks ertelenebilir ama önlenemez. Buna karşı içgüdü ertelenemez. Davranış, organizmanın dışarıdan gözlenebilen ya da kendisince hissedebilen tepki ve hareketlerin tümüne birden davranış denir. El ve kol hareketleri, konuşma, düşünceler, mimikler vesaire hepsi birer davranış örneğidir. Refleksler dışında davranışların hemen hemen tümü öğrenilmiştir. Ancak öğrenilen her davranış uygulamaya sokulmayabilir ya da öğrenilen bir davranış sonradan sönebilir. Davranışlar dışarıdan gözlenecek şekilde açık ya da sadece kişinin kendisince fark edebilecek tarzda gizli olabilmektedir. Performans, bu kavrama icra ve edim de denilmektedir. Performans, organizmanın bizzat yaptığı şeyler olup öğrenme, güdü, yorgunluk gibi çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. Öğrenilmiş ve öğrenilmemiş birçok etken performansı etkilemektedir. Performans ile öğrenme arasında bazı farklar bulunmaktadır. İlk olarak öğrenme performansı oluşan unsurlardan sadece biridir. İkinci olarak performans doğrudan gözlenip ölçülebilirken öğrenme doğrudan doğru ölçülememektedir. Performans ve öğrenme arasındaki bir başka fark ise performansın organizmanın ne yaptığını, öğrenmenin ise ne yapabileceğini ifade etmesidir. Uyarıcı, duyu organlarını harekete geçiren ve tepkiye yol açan herhangi bir nesne ya da enerji uyarıcı denir. Uyarıcılar kas hareketleri, susama, acıkma gibi ihsel veya bir ışık, ses gibi dışsal olabilmektedir. Tepki, uyarıcıların organizmaya etkilemesi sonucu organizmanın gösterdiği herhangi bir davranışa tepki denilmektedir. Tepkiler basit ya da karmaşık olabilmektedir. Yalın bir kas hareketi basit bir tepkiye hissedilen soğuk hava neticesinde pencerenin kapatılması ise karmaşık bir tepki örnek olarak verilebilir. Tepkiler de davranış gibi açık yahut gizli olabilir ve nispi olarak ölçülebilir. Güdü, motivasyon. Psikolojide güdü, organizma etkileyen bir amaç için harekete geçmeye sevk eden şeydir. Burada söz edilen şey, bir dürtü, istek, ihtiyaç, hırs vesaire olabilmektedir. Güdüler genellikle içsel ve dışsal uyarıcılar tarafından uyandırılmaktadır. Güdünün uyandırılması sonucunda organizma bu güdüyü doyurmak için harekete geçmektedir. Örneğin, susuzluk dürtüsü, organizma su ihtiyacını tatmin etmek için hareket etmeye zorlar. Organizma da harekete geçerek su aramaya başlar. Suyun içilmesiyle birlikte susuzluk dürtüsü doyurulmuş olmaktadır. Bu mekanizma bir ihtiyacın hissedilmesi, bu ihtiyacın giderilmesi için harekete geçme ve ihtiyacın giderilmesiyle rahatlama şeklinde sürüp gitmektedir. Dikkat, bilincin belirli bir noktada toplanması haline dikkat denilmektedir. İnsanlar belirli bir anda duyu organları vasıtasıyla sayılamayacak kadar çok uyarıcıyla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak bu uyarıcılardan sadece birkaçı algılanmaktadır. Güdü, olgulanma gibi çeşitli etkenler neyin algılanacağı konusunda etkili olmaktadır. Dikkat, insanların algısı ve dolayısıyla öğrenme üzerine çok etkilidir. Dikkati yoğunlaştırma öğrenciler açısından güçlü bir pekiştireçtir. Öğrenci bu pekiştireci öğretmen ya da anlattığı konu vasıtasıyla ulaşmazsa istenmeyen davranışa yönelerek bu pekiştirici elde etmek isteyecektir. Bu nedenle öğretmenlerin öğrencilerin dikkatini toplamak için gerekli çabayı göstermesi gerekir. Eski yaşantıların aktarılması, yeni bilgi ve becerilerin öğrenilmesi önemli ölçüde bunlara dayanarak sağlayacak bazı ön yaşantıları gerektirir. Yani her yeni öğrenme eski öğrenilenlerin üzerine bina edilir. Bu açıdan bakıldığında okul öncesi yıllarda yeterli yaşantı geçirmemiş olan bir çocuğun ilköğretimde başarısız olması gayet normal bir sonuç olarak görülebilir. Hayatında ilk defa çiftliğe giden bir çocuğun burası çok tuhaf bir yer. Elmaları ağaçta, sütü ise inek denilen bir hayvanın karnında muhafaza ediyorlar demesi o çocuğun köy hayatı için gerekli ön yaşantıya sahip olmadığını gösterir. Eski yaşantıların aktarılması olumlu ve olumsuz olmak üzere iki şekilde olabilmektedir. Eğer eskiden öğrenilmiş olan bilgiler hali hazırdaki öğrenmeye katkıda bulunuyorsa olumlu aktarma, engelleyici ve güçleştirici bir etkiye sahipse olumsuz aktarma söz konusu olmaktadır. Bisiklet kullanabilen birinin motosikleti de kullanmasında olumlu aktarma, iki parmakla daktil öğrenmiş olan birisinin sonradan 10 parmakla daktil öğrenmeye çalışmasında olumsuz aktarma söz konusudur. Genel uyarılmışlık hali. Genel uyarılmışlık hali organizmanın verimli bir öğrenme sağlayabilmesi için hazır ve tetikte bulunmasıdır. Canım ders çalışmak istemiyor diyen öğrenciler aslında yeterli uyarılmış seviyesine ulaşamamışlardır. Kantinde ya da yatakta ders çalışmak bireyin genel uyarılmışlık haline girmesini dolayısıyla öğrenmesini güçleştirmektedir. Bunun yanı sıra benlik kavramı, güdü, çalışma alışkanlıkları gibi çeşitli etkenler de genel uyarılmışlık halini etkilemektedir. Kaygı. Öğrenmede etkili olan bir diğer etken ise kaygıdır. Kaygı, güçlü bir istek ya da dürtün gerçekleşmeyecek kadar göründüğü durumlarda ortaya çıkan tedirgin edici bir duygudur. Aşırı düzeyde bir kaygı, öğrenmeyi olumsuz yönde etkilediği gibi çok düşük seviyedeki kaygı da öğrenmeyi güçleştirmektir. Orta düzeyde bir kaygı ise öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir. Genelde yüksek kaygılı öğrenciler, düşük kaygılı öğrencilere göre daha fazla başarısızlık gösterir. Diğer yandan kaygının akademik yetenekle de etkisi bulunmaktadır. Akademik yeteneği çok yüksek ve çok düşük olan öğrenciler için kaygı durumu fazla etkili olmamaktadır. Oysa orta yetenekteki bir öğrenci için kaygı önemli bir etkendir. Kaygıyı artırıcı etkenler. Kaygı düzeyinin yükselmesi bazı öğretmen davranışlarından kaynaklanmaktadır. Aşağıda durumlarda öğretmenlerin daha dikkatli olmaları beklenir. 1. Bir öğrenci bütün sınıf ona bakarken spot ışığı etkisi altında bırakmak. 2. İstemediği halde bir öğrenci yaptıklarını tahtada anlatması için zorlamak. 3. İşlem basamaklarında birçok doğruyu hiç dikkate almadan hemen yanlış olarak niteleme yapmak. 4. Derste ve sınavlarda çok hızlı bir tempo ve sınırlı zaman uygulaması yapmak. 5. Nerede yanlışlık yaptığı hakkında açıklama yapmaksızın yanlış bir sözel cevabı hemen kesmek. 6. Öğrencilerin soru sorma cesaretini kırmak. 7. Yetersiz çalışmalarda herkesin içinde ya da özel olarak utandırmak. 8. Geride kalan öğrencilere açıklama yaparken yüksek sesle konuşmak. 9. Belirli kişilerle, örneğin çalışkanlarla, kızlarla, erkeklerle ya da önde oturanlarla daha çok ilgilenmek. 10. Yavaş algılayan çocuklarla çalışırken sabırsız davranmak. 11. Basit bir konuyu çok karmaşık şekilde sunmak. 12. Çocukları yeteneklerine göre sıralara yerleştirmek. 13. Çocukların aldıkları notları açık olarak ilan etmek. 14. Sürekli zaman alıcı ve zor ödevler yapmak ve 15. ders ödevlerini bir ceza aracı olarak kullanmak. Öğrenme türleri. Öğrenme konusunda yapılan kuramsal çalışmaları daha önce de değindiği gibi iki ana grupta toplamak mümkündür. Bunlardan ilki davranışçı yaklaşım, ikincisi bilişsel yaklaşımdır. Bu yaklaşımlar her ne kadar birbirinden çok farklı gibi görünüyorlarsa da aslında birbirinin tamamlayıcı niteliktir. Zira sadece davranışçı yaklaşımla öğrenmenin tamamını açıklama mümkün olamayacağı gibi yalnızca bilişsel yaklaşımla da öğrenmeyi tüm yönleriyle ortaya koymak zordur. Davranışçı yaklaşımda öğrenme. Davranışçı yaklaşımda öğrenmeyi klasik şartlandırma, operant şartlanma ve gözlemsel öğrenme olmak üzere 3 başlık altında incelemek mümkündür. Klasik şartlanma. Klasik şartlanma ya da bir başka adıyla şartlı tepki öğrenmesi tarihin en eski devirlerinden beri bilinmektedir. Avcı kuşların eğitilmesi, atların terbiyesi, sirk hayvanlara beceriler kazandırılması gibi işlemler klasik şartlanmaya dayanmaktadır. Pavlov 20. yüzyılın başında şartlı tepki öğrenmesini ilk defa deneysel olarak incelediği için bu öğrenme türüne klasik şartlanma denilmiştir. Pavlov laboratuvarında köpeklerin gastrik salgılarını incelerken köpeklerin yiyecek getiren bakıcıların ayak seslerini duydukları zaman salya salgıladıklarını fark etmiştir. Bunun üzerine köpeklerin niçin yiyecek verilmeden önce salya salgıladıkları sorusu üzerinde durmuştur. Bu amaçla önce bir ameliyatla köpeğin kürk bezlerinin bir kısmını açığa çıkarmış ve salyanın ağızdan dışarı akmasını sağlamıştır. Daha sonra çıkan salya miktarını ölçmek için bir kayıt aracı geliştirmiştir. Deneyin başlangıcında bir köpek tek yönlü penceresi olan ses geçirmez bir odacığın içine yerleştirilmiştir. Şartlanması oluşabilmesi için önce köpeğe uyarıcı olarak zil sesi verilmiştir. Bu uyarıcı başlangıçta nötr bir uyarıcıdır. Çünkü başlangıçta köpek bu uyarıcıyı hissettiğinde herhangi bir tepkide bulunmamıştır. Pavlov daha sonra zil sesinin hemen arkasından köpeğe et tozu vermiştir. Böylece zil sesiyle yiyeceği eleştirmiştir. Bu eleştirme tekrar tekrar yapılmış ve köpeğin zil sesini çıkardığını sonra salgıladığı salya miktarıyla ölçmüştür. Deneyin aşamaları kısaca aşağıdaki şekilde gerçekleştirmiştir. Tanımlar: nötr uyarıcı, bir tepkiye yol açmayan uyarıcı, şartsız uyarıcı, şartsız tepkiye yol açan başlatıcı uyarıcı, şartsız tepki, organizmanın uyarıcıya doğal olarak yaptığı tepki, şartlı tepki, şartlandırma işleminden sonra şartlı uyarıcının meydana getirdiği tepki, şartlı uyarıcı ise başlangıçta etkisiz olan fakat şartsız bir uyarıcı ile eşleştirilmesi sonucu şartlı tepkiyi uyandırır hale gelen uyarıcı. Yukarıda şekilden de anlaşılacağı gibi deneyin ilk aşamasında yani şartlanmadan önce köpek nötr uyarıcı olan zil sesine karşı tepki göstermemektedir. Şartsız uyarıcı olan et tozuna karşı ise şartsız tepki göstermiş yani salya salgılamıştır. İkinci aşama olan şartlanma esnasında şartsız uyarıcı olan et tozu şartlı uyarıcı olan zil sesiyle birlikte verilmektedir. Sonuçta yine şartsız tepki olarak salya tepkisi ortaya çıkmaktadır. Üçüncü ve son aşamada ise şartlı uyarıcı haline gelen zil sesi tek başına verilmekte ve köpek bu sefer salyayı şartlı tepki olarak salgılamaktadır. Klasik şartlanma kavramının okul ortamı ile ilişkisini kurmak amacıyla bir sınavda başarısız olmuş bir öğrencinin durumu ile Pavlov'un köpeğinin şartlanması karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. Çocuk başarısız olduğuna paniğe kapılmıştır. Böyle hissetmeyi aslında tercih etmemiştir. Buradaki his istemsiz ve duygusal olup şartsız tepkidir. Başarısızlık ise şartsız uyarıcıdır. Çünkü şartsız tepkinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Çocuk ilk testte başarısızlık yaşantısı geçirdiği için testler şartlı uyarıcı haline gelmiştir. Burada şartsız uyarıcı ile şartlı uyarıcının eşleştirilmesi söz konusudur. Bu eşleştirme sonucunda da şartlı tepki ortaya çıkar. Çocuk başka bir sınava girdiğinde şartsız tepkiye benzer tepkiler gösterecektir. Klasik şartlanmanın bilişsel açıklaması. Bilişsel yaklaşıma göre klasik şartlanmada organizma bir dizi denemeden sonra şartlı ve şartsız uyarıcın birlikte verildiğini gözler ve bu bilgiyi hafızasına yerleştirir. Daha sonra şartlı uyarıcı verildiğinde bilgi hafızadan geri çağrılır ve organizma şartsız uyarıcı geleceği beklentisiyle şartlı tepkiyi gösterir. Buna karşın davranışla öğrenmenin şartlı ve şartsız uyarıcının zaman içindeki bitişikliğinin otomatik olarak şartlanmayı sağladığını belirtirler. Şartlı ve şartsız uyarıcı arasında bağ bir kez kurulduktan sonra tekrarlanan eşleştirmeler nedeniyle otomatik olarak kuvvetlenir. Sonuç olarak davranışla öğrenmeyi şartlı ve şartsız uyarıcının bitişikliğine bağlarken bilişsel yaklaşımcılar öğrenmeyi şartlı uyarıcı meydana geldiğinde bunu şartsız uyarıcının izleyeceği şeklinde beklentiye bağlarlar. Yapılan araştırmalar öğrenmede zamansal bitişikliğin gerekli ama yeterli olmadığını göstermiştir. Çünkü eğer organizma şartlı uyarıcıdan sonra şartsız uyarıcının geleceği şeklinde bir beklentiye girmezse şartlanma olmamaktadır. Rescorla A ve B olmak üzere iki grup fare üzerinde deney yapmıştır. A grubundaki farelere 16 denemenin 4'ünde sesle birlikte şok vermiştir. B grubu farelerine de 16 denemenin 4'ünde aynen A grubundaki gibi ses tonu şokla verilmiştir. Ancak B grubundaki farelere ses tonu verilmeden önce 4 şok daha verilmiştir. Her iki grupta şartlı uyarıcı artı şartsız uyarıcı denemelerinin sayısı ile şartsız uyarıcının tek başına verildiği deneme sayısı aynıdır. Ancak iki grup şokun tek başına verildiği deneme sayısı açıdan farklıdır. A grubunda şok hep ses tonuyla birlikte verilmiştir. B grubunda ise diğer deneme türleriyle aynı sıklıkta verilmiştir. Böylece A grubunda ses tonundan kısa bir süre sonra şokun geleceğini kestirmek kolaylaştırılmıştır. B grubunda ise ses tonu ile şokun gelmesi arasında bir bağ kurmak mümkün değildir. Zaman içinde bitişiklik şartlanmayı sağlıyorsa iki grup arasında farklılığın olmaması gerekir. Çünkü her iki gruba da ses tonuyla birlikte şok verilmiştir. Ancak deney sonunda A grubundaki farelerin hepsi şartlandığı halde B grubundaki farelerin hiçbiri şartlanmamıştır. Korku şartlanması. Pavlov deneylerinde genellikle yiyecek gibi olumlu şartsız uyarıcılardan yararlanmıştır. Watson ve Rainer adlı araştırmacılar daha farklı bir yol izlemişlerdir. Deneylerinde Albert adlı 11 aylık bir erkek çocuğundan yararlanmışlardır. Deneyin başlangıcında Albert beyaz bir tavşan gösterilmiştir. Çocuk tavşanı merakla incelemiş ve sevinç gösterilerinde bulunmuştur. Hemen akabinde beyaz bir tavşan şiddetli bir gürültü Shuz-u şeklinde gösterilmiştir. Albert gürültüyü duyduktan sonra korkup almıştır. Ağlamıştır. Bu işlem birkaç kez tekrarlanmıştır. En sonunda tavşan tek başına gösterilmiş. Bu defa gürültü olmadığı halde tavşanı tek başına görmek bile Albert'in korkmasına yetmiştir. Genelleme. Yukarıda adı geçen küçük Albert beyaz tavşandan korkmaya şartlandıktan sonra beyaz olan tüm nesnelere karşı bir korku gelişmiştir. Bazı durumlarda organizma bir uyarıcı karşısında gösterdiği şartlı tepkiyi benzer durumlarda da gösterir. Buna uyarıcı genellemesi denir. Bu gibi durumlarda benzer uyarıcılara karşı benzer tepkiler gösterilir. Pavlov yaptığı bir deneyde köpeğe zil sesi yerine metronom sesi verdiğinde köpeğin yine de salya salgıladığını fark etmiştir. Burada köpek metronom sesini zil sesine benzettiği için zil sesine gösterdiği tepkinin aynısını genelleme yaparak metronoma da göstermektedir. Genelleme yapabilmek insanın en önemli zihinsel özelliklerinden biridir. Eğer insanlar genelleme yapamasaydı her seferinde okulun merdivenlerinden nasıl çıkılacağına kara kara düşünmek zorunda kalırlardı. Bu nedenle genellemeler insan hayatını kolaylaştırır. Eğer insanlar genelleme yapamasaydı her şeyi her an yeniden öğrenmek zorunda kalırlardı. Ancak yanlış genellemeler doğal olarak hayatımızı zorlaştırır. Öğrenilen bazı bilgiler genellenerek farklı zaman ve mekanlarda kullanılabilir. Bir öğretmen öğrencilere sınıfta sıcak bir atmosfer sağlarsa, öğrenciler ortaya çıkan olumlu duyguları okulla ilgili her türlü etkinliğe genelleler. Eğer öğretmen öğrencilerin okuldan soğumalarını yol açacak bir tutum sergiliyorsa tam tersi bir durum söz konusu olur. Bu nedenle öğretmenlerin öğrencileri ne tür şartlanmalara yönelttikleri konusunda duyarlı olmaları gerekir. Tutumların şartlanmasında da genellemeler büyük rol oynamaktadır. Çok kötü özelliklere sahip olan bir Finlandiyalı tanıdıktan sonra bütün Finlandiyalarının kötü olduğunu söylemek gibi. Öğretmenlerin bazı öğrencileri etkilemesi de genellemelere dayalı olabilmektedir. Belirli fiziksel özellikler olan bütün çocuklar uysaldır. Sosyoekonomik durumu düşük olan çocuklar tembeldir gibi. 5 yumurta ile 7 yumurtayı toplayan bir ilköğretim öğrencisinin 5 elma ile 7 elmayı toplayabilmesi genelleme sonucudur. Aynı şekilde Yahya Kemal'in şiirlerinde de sembolizmi yorumlayabilen bir öğrencinin Orhan Veli'nin şiirlerinde sembolizmi yorumlayabilmesi de genelleme yoluyla gerçekleşir. Ayırt etme. Önceki paragraflarda benzer uyarıcılara benzer tepkiler göstermek yani genelleme yapmak öğrenmeyi kolaylaştır demiştik. Ancak genelleme yapmak her zaman istenilen sonucu vermeyebilir. Her gördüğün sakallıyı dedesi sanmak deyişi bunun bir örneğidir. Genelleme yapmak kadar uyarıcılar arasındaki farkları öğrenmek de insan öğrenmesinde önem taşır. Çocukların renkleri, şekilleri, insanları, hayvanları, telefon sesiyle kapı zilini vesaire birbirinden ayırt etmeyi öğrenmeleri, ayırt etmeyi öğrenmeye örnek olarak gösterilir. Ayırt etmeyi öğrenme hayvanlar için de söz konusu olmaktadır. Pavlov köpeklerine zil ve çıngırak seslerini birbirinden ayırt etmeyi öğretmiştir. Deneyin başlangıcında köpek hem zili hem de çıngırak sesini salya salgılamıştır. Fakat Pavlov daha sonra zil sesinin ardından yiyecek verirken çıngırak sesinin ardından yiyecek vermemiştir. Bu işlem birkaç kez tekrarlandıktan sonra köpek sadece zil sesine salya tepkisi göstermeye başlamıştır. Yani zil ve çıngırak sesini ayırt etmeyi öğrenmiştir. Ayırt etmeyi öğrenme okul ortamında sıklıkla kullanılır. Okuma yazmayı yeni öğrenen bir öğrencinin D harfi ile B harfini daha ileriki sınıflarda isim ile sıfatı bir takım sembolleri ayırt etmesi gerekebilir. Öğretmenlerin öğrencilerin hangi konularda neleri karıştırdıklarını belirlemesi ve karıştırdıkları konu ya da sembollerin nasıl ayırt edileceğini öğrencilere ders esnasında açıklaması gerekir. Sönme. Bu kavramı Pavlov'un klasik şartlanma deneyi üzerine açıklamak mümkündür. Hatırlanacağı üzere bu deneyde şartlı tepki bir kez öğrendikten sonra şartsız uyarıcı verilmeden de bu tepki yapılıyordu. Yani köpek et sözü, et tozuyla pekiştirilmeden de sadece zil sesine salya tepkisi veriyordu. Ancak hiç pekiştirme yapılmazsa bir müddet sonra zil sesi pekiştirici olmaktan çıkacaktır. Çünkü köpek zil sesinden sonra hiç yiyecek almamaktadır. İşte şartlı uyarıcının zilin bu şekilde tepki ortaya çıkar aramaz hale gelmesini sönme denilmektedir. Başarısız çocuk örneğinde ilk sınavdan başarısız olduğu için paniğe kapılan çocuk sonraki sınavlarda başarılı olursa sınavla ilgili olarak yaşadığı kaygı ortadan kalkacaktır. Çünkü sınav başarısızlık eşleştirmesi ile artık yaşanmamaktadır. Sönme olayı aniden değil yavaş yavaş olur. Sönmenin olabilmesi için bütün pekiştireçlerin ortadan kalması gerekir. Öğretmen istenmeyen bir davranışı pekiştirmeyi bıraktığı halde davranış ortadan kalkmayabilir. Çünkü öğrencinin sınıfta gülmeleri ya da öğrencinin arkadaşları tarafından cesaretlendirilmesi pekiştireç özelliği taşıyabilir. Sönme ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da sönmenin unutmayla eş anlamlı olmayışıdır. Çünkü unutma kendiliğinden olurken sönmede öğrenilmiş bir davranışın unutulması söz konusudur. Öğrenme ne kadar kuvvetli bir şekilde yerleşmişse sönme de o ölçüde yavaş olmaktadır. Heyecanlarla ilgili tepkiler, örneğin korkular genellikle çok zor, hatta bazen hiç sönmemektedir. Eğer sönmenin kuralları dikkate alınırsa okulla ilgili birçok korku ortadan kaldırılabilir. Yüzmekten korkan biri bir tehlike olmaksızın yüzme dersi alırsa ve aşamalı olarak yavaş yavaş suya alışırsa bir müddet sonra korkusu azalacaktır. Sönmenin öğrenci davranışı açısından önemi daha sonraki konularda davranışçı kuramların sınıfta uygulanması ile ilgili öneriler kısmında anlatılacaktır. Operant şartlanma. Klasik şartlanmayla birçok öğrenme durumunu açıklamak mümkün değildir. Çünkü insanlar sadece çevrelerindeki uyaranlara tepki vermekle kalmayıp bilinçli ve açık bir şekilde birçok davranışlar sergilerler. Klasik şartlanmayla yoluyla öğrenmeyi sağlamak için yapılan bir davranışın neden olan uyarıcının bilinmesi gerekir. Ama insan davranışına neden olan uyarıcıların her zaman tahmin etmek mümkün değildir. Bu gibi durumlarda operant şartlanma karşımıza çıkmaktadır. Operant şartlanmayı Skinner isimli bir araştırmacı uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda klasik şartlanmadan yola çıkarak ortaya koymuştur. Skinner'e göre tepkisel ve operant olmak üzere iki çeşit davranış vardır. Tepkisel davranışta belirli bir dış uyarıcı karşısında organizmanın ortaya koyduğu davranışlardır. Terleme, titreme, göz bebeğin küçülmesi tepkisel davranışlardır. Operant davranışlar ise organizma hiçbir dış uyarana bağlı olmadan ortaya koyduğu davranışlardır. Konuşma, yürüme, yemek yeme vesaire operant davranışlardır. Tepkisel davranışın neden olan uyarıcı her zaman bilinirken operant davranışın neden olan uyarıcı çok belirgin değildir. Tepkisel davranışlar klasik şartlanma ile öğrenilmektedir. Ancak Skinner insan hayatında davranışın büyük bir kısmını operant olduğunu inanmaktadır. Ayrıca davranışı eylemlerden önceki olaylardan çok eylemlerin sonuçları tarafından kontrol edildiğini öne sürmektedir. Burada ifade edilen sonuç kavramı davranıştan sonra ortaya çıkan ve gelecekteki davranışı etkileyen neticelerdir. Örneğin bir soruya doğru cevap veren öğrenciye öğretmenin aferin demesi bir sonuçtur. Ya da koridordaki koşarak insanları rahatsız eden bir öğrenci müdürü ceza vermesi de bir sonuçtur. Sınavlardan alınan notlar da iyi ya da kötü olabilir sonuçtur. Skinner birçok davranışın sonuçlarına bakarak açıklanabileceğini savunmaktadır. Bu bağlamda eğer sonuçlar iyi denetlenirse bireylerde istenilen davranışın ortaya çıkacağını ilave etmektedir. Böylece operant şartlanma ortaya çıkmıştır. Operant şartlanma ödüle götüren veya cezadan kurtaran bir tepkinin öğrenilmesini ya da bir davranışın pekiştireçle kuvvetlendirilmesine denir. Klasik ve operant şartlanma arasında farklar. Klasik ve operant şartlanma arasında belirli başlı farklar aşağıda verilmiştir. Klasik şartlanmada uyarıcı bir ışık ya da ses gibi belirli bir olaydır. Klasik şartlanmada davranış uyarıcı takip ederken operant şartlanmada davranış uyarıcından önce gelmektedir. Klasik şartlanmada tepki de tıpkı uyarıcı gibi bellidir. Operant şartlanmada ise tepkiler tesadüfidir. Başlangıçta çeşitleri gösterilen fare kalkar gezinen çeşitli organlarını oynatır. Bir köşede yatar esafında eşyaları tırmalar vesaire. Klasik şartlandırmada pekiştirme daima insan ya da hayvanın yaptığından bağımsız olarak şartlı uyarıcının sunulmasından hemen sonra yapılır. Pekiştirme gösterilen tepkiden bağımsızdır. Operant şartlandırma ise pekiştirme yapılan tepkiye bağımlıdır. Denek yalnızca doğru tepkiyi gösterirse pekiştirilmiştir. Fare yiyecek kutusuna bağlı olan manivelaya dokunmadıkça yiyeceğe ulaşamaz. Klasik şartlanmada öğrenme nötr uyarıcıyla şartsız uyarıcı arasında çağrışım kurularak gerçekleşirken operant şartlanmada eylemlerin sonuçlarını sonraki davranışı etkilemesiyle gerçekleşir. Operant şartlanmada genellikle ayırt etme ve istemli bir süreç haline getirilmeye çalışılır. Tepkiler açık ve bilinçlidir. İstenilen davranışa geri bildirim ve alıştırma yoluyla sağlanır. Kareyi öğrenen bir çocuk dikdörtgeni gördüğünde genelleme yaparak bu kare derse hayır dikdörtgen denir ve böylece geri bildirim yoluyla ayırt etme sağlanır. Klasik şartlanmada ise genelleme ve ayırt etme istemsiz duygusal ve fizyolojik tepkilerdir. Klasik ve operant şartlanmada sönme davranışının ortaya kalkması anlamında kullanılır. Klasik şartlanmada şartsız uyarıcının yokluğunda şartlı uyarıcı tekrar tekrar verilirse şartlı tepki ortadan kalkar. Operant şartlanmada ise davranış pekiştirilmezse ortadan kalkar. Davranışsal sonuçlar. Davranışın pekiştirme ve ceza olmak üzere iki türlü sonucu olabilir. Olumlu ve olumsuz olmak üzere iki türlü pekiştirme vardır. Cezada birinci tür ve ikinci tür olmak üzere iki çeşittir. Daha önceleri klasik şartlanmanın otonom sinir sisteminin denetimi altında bulunan davranışlara, operant şartlanmanın ise merkezi sinir sisteminin denetimi altında bulunanlar davranışa uygulanabildiği kabul edilseydi. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar bu düşünceyi değiştirmiştir. Artık operant şartlanma otonom sinir sistemi denetimi altında bulunan davranışlarda uygulanabilmektedir. Cüceloğlu bu konuyu şöyle bir örnekle açıklamaktadır. Yüksek kan basıncından şikayet eden bir kimse bir bilgisayar ekranı karşısına oturtulur. Kan basıncını ölçen alet hastaya takılır. Bu aletin bağlı olduğu bir bilgisayar ekranında hasta kendi kan basıncının ne düzeyde olduğunu görebilmektedir. Hasta ekran karşısına bir saat süreyle oturtulur. Bir süre sonra kan basıncı bazen yükselir, bazen alçalır. Hasta kan basıncı düşük olduğu anlarda ne gibi duygu ve düşünce içinde olduğunu farkına varmaya başlar ve kan basıncı düşürmek istediği zaman bu tür duygu ve düşünceyi hatırlamak ister. Bir süre sonra böyle bir eğitimden geçen hiçbir ilaç almadan kendi kan basıncını düzenleme gücüne erişir. Bu tür uygulama kalp atışı, midenin aşırı asit salgılaması, elinde olmadan gerginlik duyma gibi hallerle başarıyla uygulanır. Bu yönteme biyolojik geri bildirim denilmektedir. Pekiştirme, davranışı izleyen ve organizma üzerinde olumlu bir etki yaratarak davranışın ortaya çıkma ihtimalini arttıran uyarıcıları pekiştireç denir. Burada yapılan işlem pekiştirmedir. Pekiştirme bir tepkinin iç veya dış etkilerle kuvvetlendirilmesini sağlamaktadır. Pekiştirmenin etkili olarak kullanılması için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. 1. Pekiştire mutlaka doğru davranışı takip etmelidir. Pekiştireç hangi davranış arkasında verilirse o davranışın ortaya çıkma sıklığını arttırır. Öğretmenlerin uygun yerde pekiştireç verebilmesi için gözlem becerilerinin yüksek olması gerekir. Aksi halde bazı problemler ortaya çıkabilir. Örneğin parmak kaldırmadan arkadaşının sözünü keserek konuşan bir öğrenci öğretmen tarafından dinlenilirse bir öğrenci bu davranışı yapmaya devam eder. Çünkü öğretmen herhangi bir engellemede bulunmamıştır. Sonuçta istenmeyen bir davranış ortaya çıkar ve bu davranışı ortadan kaldırılması için çaba göstermek gerekir. 2. Öğrenci hangi davranıştan sonra pekiştireç aldığını fark etmelidir. Bunu sağlamak için pekiştirecinin doğru davranışına hemen sonra verilmesi ve gerekirse niçin pekiştireç verildiğini öğrenciye söylenmesi ya da hissettirilmesi gerekir. 3. Öğrencide davranış değişiklikleri meydana getirmek için mümkün olduğunca olumlu pekiştireç kullanılmalıdır. 4. Pekiştireçlerin değeri öğrenciden öğrenciye değişir. Pekiştireçler öğrencinin ihtiyaçlarına, sosyal çevrelerine göre değişir. 5. Pekiştireçlerin ne olacağını yanı sıra ne zaman verileceği de önemlidir. Pekiştireç yeni ve öğrenilmesi güç, davranışların kazandırılmasına daha sık verilmelidir. Davranış öğrenildikten sonra pekiştireçin azaltılmasına uygun olacaktır. Ayrım sonu sayfa 147.